Ayrım 8, Son Tanık Glenn Mead, sayfa 86. Karla okumaya ara verdi. Günlükten birçok sayfanın eksik olduğunu fark etmişti. Başını kaldırıp Doktor Leon'a baktı. Sayfalardan bazıları yırtılmış ya da çıkarılmış. O sayfalara ne oldu? Hiçbir fikrim yok. Günlük Bayiz'den aldığım gibi. Durmak ya da ara vermek ister misin? Hayır, devam edeceğim. Sayfayı çevirdi ve okumayı sürdürdü. Dubrovnik'e kaçmak için en hızlı yolun Saraybosna üzerinden geçtiğine karar veriyoruz. David oradan ülkeyi terk etmemiz gerektiğini düşünüyor. Saraybosna bir zamanlar Balkanların Kudüs'ü olarak anılırdı. Katolik ve Ortodoks kiliseleri, sinagogları ve camileriyle 400 bin kişiyi aşkın nüfusa sahiptir ve Hristiyanların, Yahudilerin ve Müslümanların yüzyıllarca bir arada yaşadıkları, hoşgörüsü, sanatı ve kültürüyle tanınan bir kenttir. Ne var ki bütün bunlar 1992 Nisan'ında Saraybosna'ya girdiğimiz o gün değişecekti. Hiçbir yerde durmadan yol alıyor ve şehre henüz girmişken radyodan Sırp generali Stanislav Galic'in Saraybosna'yı kuşattığını duyuyoruz. Saraybosna içindeki herkes kapana kısılıyor. Hala babamın acısını hissediyorum. Orada gömülmeden sıçanlara yem olmak üzere yatan cesedini düşündükçe dehşete kapılıyorum. Logavina sokağında küçük bir evi olan kuzinim Rayza'yı buluyoruz. Sarışın, ufak tefek. O kadar ufak tefek ki hep yüksek topuklu ayakkabı giyer ve siniri burnunda biri. Ama bizi gördüğüne memnun oluyor ve evine davet ediyor. Rayza kocasından boşandı ve Peter adlı 8 yaşında bir oğlu var. Peter David'e ve bana teyze ve amca diyor. Bir de hareketli bir köpekleri var, Pablo. En azından Carla ve Luca'nın oynayacak arkadaşları olacak. Kendini bildi bileli sinirlerinden şikayet eden Rayza sigaranın birini söndürüp bir diğerini yakıyor. Oğlu için kaygılanıyor, hayatta kalmak için kaygılanıyor. Bu top mermileri ve keskin nişancılar beni çıldırtacak. Sigara sıkıntısı başlayıp içecek sigara bulamayınca Ryza'nın sinirleri keman teli gibi geriliyor. Huzursuz bir köpek gibi evin içinde volta atıyor. Tanrı günah yazmasın ama bir sigara için sol bacağımı verirdim. Her sabah 5'te başlayarak günde 300'den fazla top ve havan mermisi kenti dövüyor. Deliksiz bir gece uykusu uyumak imkansız. Herkesin gözü kan çanağı gibi. Dün iki genç aşık, Hristiyan bir kızla Müslüman bir delikanlı, Verbania Köprüsü'nü aşarak kentten kaçmaya çalıştı. Keskin nişancılar tarafından biçildiler. Cesetleri orada çürümeye terk edildi. İnsanlar onlara Saraybosna'nın Romeo ve Juliet'i adını taktı. Bugün hava keskin nişancıların hedef alamayacağı kadar kararınca, köprünün yakınına aşıklar için çiçek bıraktım. Her yerde kontrol noktaları ve barikatlar var. Evin karşısındaki duvara birileri cehennemin başkentine hoş geldiniz diye yazmış. Ürperiyorum. İçimden bir ses her şeyin daha da kötüleşeceğini fısıldıyor. Sokaklardaki söylentiyi hepimiz duyuyoruz. Saraybosna kuşatması yeni bir Stalingrad olacakmış. Ve sanki bir alamet gerekirmiş gibi bu akşam şiddetli bir fırtına var. Gürültülü ve ürkütücü karanlıklar şimşek ve gök gürültüsüyle yarılıyor. Fırtınalar Luca'yı huzursuz eder. Mavi battaniye parçasına sarılıyor ve ''Anne, Luca korkuyor.'' diye ağlıyor. Sarılıp teselli etmeye davranıyorum ama Carla ''Hayır anne.'' diyor, ''Bana bırak.'' Kardeşini kollarına alıyor. ''Tamam Luca, korkacak bir şey yok. Carla seni koruyacak.'' Luca Carla'ya sokuluyor ve battaniyesine sarılıyor. Battaniyesi olmadan gözlerini yummaz. Huzursuz gecelerde ya da top atışlarından rahatsız olduğunuz zamanlar Tanrı'nın bir lütfu gibi Luca sadece elleriyle battaniyenin bir ucunu tutarsa uyuyabiliyor. İki meleğime bakarken Carla'nın Luca'yı ne kadar çok sevdiğini, onu nasıl koruduğunu düşünerek gülümsüyorum. Birbirlerine o kadar yakınlar ki, birinin başına bir şey gelse diğerinin yıkılacağından korkuyorum. Bir ebeveyn çocuğunun rehinesidir. Çocuklar kendi çocukları olana kadar bir anne veya babanın onları korumak için hayatlarını feda edeceğini anlayamaz. Bu kuşatmayı sağ salim atlatabilmemiz hususunda umutsuzca endişeleniyorum. Saraybosna'nın dünyanın en büyük toplama kampı haline geldiğini söylüyorlar. Gaz yok, elektrik yok, su günlerdir kesik, yiyecek gittikçe azalıyor, ateş yakmak için ağaçlar kesiliyor. İnsanlar umutsuzluğu her zamanki gibi kara mizahla yenmeye çalışıyor. Birileri bir duvara soğuk bir espri çiziktirmiş. Saraybosna ile Auschwitz arasındaki başlıca fark nedir? Saraybosna'nın aksine Auschwitz'te düzenli gaz dağıtımı vardı. Tramvaylarla otobüsler çalışmıyor, trenler de kentten ayrılamıyor, zira raylar havaya uçurulmuş. Tek giriş çıkış yolu havadan ama havaalanı Sırp birliklerinin elinde. Dedikodulara göre paran varsa gidiş bileti alabiliyormuşsun. Oysa bizim paramız yok, en azından yeterli paramız yok ve elimizdekileri de yiyeceğe ayırmak zorundayız. Yiyecek sıkıntısı çekiliyor, her şeyin sıkıntısı çekiliyor. Bizi kara mizah ayakta tutuyor. Kötü haber evinin top mermisiyle yarı yarıya yıkıldı. İyi haber evini CNN'de görebileceksin. Her akşam dinlediğimiz radyo istasyonu bile yayınına aynı cümleyle başlıyor. Radyoları için hala pili bulunan siz üçünüze iyi akşamlar. Şiddetin ve çılgınlığın sınırı yok. Günler keskin nişancılardan kaçarak geçiyor. Buna Saraybosna dansı deniyor. İnsanların keskin nişancı menzilindeki bir sokağa geçmeye karar vermeden önce ileri geri attıkları tereddütlü adımlar. Sokaktaki her hareket bir keskin nişancı kurşununa davetiye gibi. Açlıktan ölmemek için yiyecek bir şeyler bulmaya çalışan yaşlı kadınlar, çocuklarını kucaklarına almış genç anneler, keskin nişancılar kimi hedef aldıklarına bakmıyor bile. Dün gece evin yakınlarına bir roket mermisi düştü. Damdan arduvazlar kopardı. Şimdi yağan yağmur içeriye akıyor. Raiza sokakta bulduğu bir izmariti tüttürüp akan dama bakıyor. İyi tarafından bak, hiç olmazsa hepimiz duş yapabileceğiz. Dün yerlilerin yakaladıkları bir Sırp nişancısını sokaklarda gezdirdiğini gördüm. Amcasının tüfeğini kapmış, 15 yaşında melek yüzlü bir çocuk. Çan kulesine gizlenip gördüğü herkese ateş açmış. Biri 5 yaşında 10 kişiyi vurup öldürdüğünü anlattılar. Nişancı çocuk öylesine masum görünüyor ki, sürüklenip götürülürken hayatının bağışlanması için yalvardığını işittim. Kalabalık onu bir elektrik direğine asarken ürküp uzaklaştım. Çocuğun çığlıkları günler boyu kulaklarımda çınladı. Raiza yine tatsız günlerinden birini yaşıyor. Amerika'ya gidersek onu ve Peter'ı da almamız için yalvarıyor. David elinden geleni yapacağına söz veriyor. Raiza'nın yüzünde güller açıyor. Peter'la birlikte dans etmeye başlıyor. Peter heyecan içinde kahkahalar atıp duruyor. David'e beyzbol izlemeye bayıldığını söylüyor. Oynadığı lastik tenis topunu gösterip beyzbol topuymuş gibi yapıyor. Okuldaki coğrafya kitabını açıyor ve David'in ailesinin New York'un neresinden geldiğini göstermemizi istiyor. New York'a gidebilir miyiz David amca? Bana sosisli sandviç alırsın. Gerçek bir beyzbol kasket alıp beni maça götürür müsün? David göz kırpıyor. Sosisli sandviçle beyzbol maçı tamam. Anlaştık Peter. O gece Raiza bir şişe armut brandisi açıyor. Biz büyükler sarhoş oluyoruz. Daha iyi kutlamak için Raiza değerli sigaralarından birini tüttürüyor. Aldığı iki paket ona bir servete mal oldu. Kuşatmayla birlikte sigaralar altın pahasına satılıyor. Raiza bize kitlesel Müslüman ve Sırp katliamlarından bahsediyor. Kadınların, çocuk ve bebeklerin vahşice öldürüldüğü köylerden. Askerlerin çocuklarını öldürmesini izlemeye zorlanan büyüklerden. Çılgınlıkları her tarafa yayılmış, daha fazlasını dinleyemiyorum. Raiza Sırplar kentin tümünü ellerine geçirir ve intikam almaya başlarsa Peter'ı ve kendini öldüreceğine yemin ediyor. Bir bardak daha ve iyimserlik üstün geliyor. Biraz talimiz varsa bu sefalet sonsuza dek süremez. Değerli sigarasını kulağının arkasına sıkıştırdıktan sonra keskin nişancıların atış menzilindeki sokakta karşıdan karşıya koşmaya hazırlanan adamla ilgili komik bir öykü anlatıyor. Sokağın yarısını geçmişken bir silah sesi duyuluyor. Kurşun adamın kulağının yarısını koparıyor. Bel iki dizlerinin üzerine çöküyor. Bir eliyle yarısını tutarken diğeriyle yerde bir şeyler arıyor. Arkadaşı "Sipere gir gerizekalı" diye bağırıyor. "İkinci kulağın yok mu?" Raiza bir eliyle çizmesini şamarlıyor ve kahkahalar içinde adamın cevabını tekrarlıyor. Kulağı umursayan kim? Ben sigaramı arıyorum. Ertesi gün Raiza hepimiz için yiyecek bir şeyler bulmaya çıkıyor. Üç silah sesi duyuluyor. Raiza haykırarak içeri koşuyor. Oğlum, oğlum, Tanrı aşkına bir şeyler yapın. Önde David, peşinden de ben dışarı fırlarken Carla ve Luca'yı içeride kalmaya zorluyoruz. Peter'ı sokakta giderek yayılan bir kan gölünün içinde yatar buluyoruz. Raiza keskin nişancıların ulaşamadıkları bir yan sokakta sözde beyzbol oynamasına izin vermiş. Peter'ın attığı top sıçrayıp sokağa kaçmış. Topunun peşinden koşarken başından vurulmuş. Sol bacağı seyiriyor, hala yaşıyor. Köpek ona doğru koşuyor. Yeni bir kurşun kaldırımdan sekiyor, köpek geri kaçıyor. Ben ve birkaç komşunun zapt etmeye çalıştığı Raiza çılgın gibi. Biri keskin nişancıyı nallamaya çalışırken birbiri ardına silah sesleri duyuluyor. Peter'ın vücudu hala seyiriyor. David ona doğru koşuyor ve kollarını alıyor. Ardından bir silah sesi daha işitiliyor. Kurşun kucağında Peter'la eve koşan David'in hemen yanından geçiyor. Zavallı çocuk çoktan ölmüş. Hepimiz tesellinin ötesindeyiz. Raiza cin çarpmış gibi bağırıyor, ağlıyor, Tanrı'ya yalvarıyor. Bir doktor ilaç yutturup onu sakinleştiriyor. Komşuların yardımıyla Peter'ı yatağına yatırıyoruz. O kadar inanılmaz geliyor ki, bir gün önce beyzbol ve sosisli sandviçten bahsediyordu, şimdi ölü. Köpeği Pablo, Peter'ın kapısının önünde bütün gece boyunca inleyip duruyor. Neredeyse hiç uyumuyorum. Aldığı ilaçlardan dolayı hala komadaymış gibi yatan Raiza'ya, David'le birlikte sırayla göz kulak oluyoruz. Peter için ağlayarak kabus gibi bir uykuya dalıp dalıp çıkıyorum. Şafak sökerken uyanıyorum. Raiza gitmiş. Yüreğim boşa vuruyor sanki. Onu Peter'ın naaşının yatırıldığı odada buluyorum. Sevgili oğlunun göğsü üzerine uzanmış, ona sarılmış. Vücudu hareket etmiyor. Ekmek bıçağını ve bileklerini kestiği yerde pıhtılaşmış kızıllığı işte o an görüyorum. Carla ve Luca sarsılıyor. Hepimiz kederliyiz. Raiza ve Peter'ı mezarlığa götürmek çok tehlikeli. Şimdilik ikisini de arka bahçeye gömmek zorundayız. Komşular mezar kazmada David'e yardım ediyor. Dua okuyoruz. Bitince zavallı köpek bahçede kıvrılık yatıyor. Sanki hayatının sonsuza dek değiştiğini biliyormuş gibi mutsuz. Carla için kaygılanıyorum. Sevgimizin zorlandığı dönemler oldu. Geçmişte aramızda genellikle benim hatamdan kaynaklanan bir mesafe vardı. Onun böylesine inatçı, bu kadar kararlı ve bağımsız olmasını istemediğim günler yaşadık. Çoğu kez yıprandım. Ne var ki kızımı giderek kendi kişiliğiyle, olduğu gibi kabul ederek bu mesafenin üstesinden geldim. Her zaman iradeli ve haksızlığı eleştirmeye hazır. Bu özelliklerinden yoğun gurur duyduğum günü hatırlarım. 9 yaşındaydı ve okula otobüsle gidiyordu. Bazen ona eşlik ederdim. Bir gün Thomas adlı küçük bir çocuk ötekilerin alay konusu oldu. Thomas zihinsel olarak biraz yavaştı ve öteki çocuklar onunla alay ederlerdi. "Carla, neden böyle yapıyorlar anne?" diye sordu. "Neden bu kadar acımasız davranıyorlar?" Ben daha cevap vermeye fırsat bulamadan Carla ön tarafa yürüdü, Thomas'ın yanına oturdu ve ateş saçan gözlerini o zorbalara dikti. Ondan sonra her gün Thomas'ın yanına oturarak arkadaş oldu. Çocuğa sataşmak isteyen kim varsa önce Carla ile uğraşması gerekecekti. Oysa sevdiğim o küçük ve cesur kızın gördüğü korkunç olaylardan sonra içine kapanmasından korkuyorum. Çevresindeki cehennemden soyutlanmak için bazı günler bir köşede oturup başını dizlerinin arasına gömüyor ve elleriyle kulaklarını kapatıyor. Luca onu ileri geri sallanır görünce sütümsü gözüyle bana bakıyor ve sanki bütün bunlar oyunmuş gibi gülümsüyor. Ardından Carla'yı taklit ediyor, ellerini yüzüne kapatıyor ama arada bir parmaklarının arasından ablasını gözetliyor. Onlara hoş şeyleri, mutlu şeyleri, hatırladıkları güzel günleri düşünmelerini söylüyorum. Deniz kenarında ya da annemle babamın çiftliğinde oyun oynadıkları günleri. Tanrım, David'le benim onları ne kadar sevdiğimizin farkındalar mı? Ne kadar endişelendiğimizi anlıyorlar mı? Güvenliklerinden kaygılanarak yüreğimizin ne kadar kanadığını, kuşatma altındaki bir kentte yaşamanın maliyeti yavaş yavaş ortaya çıkıyor. David çok daha sessiz, çok daha ciddi ve endişeden, neredeyse hiçbir şey yemiyor. Buraya geldiğimizden beri resim yapmadı. Hepimiz zayıfladık, yaralar dökmeye başladık. Artık tek yiyeceğimiz konserve ton, sirkede bekletilmiş sebze ve turşu. Talihimiz varsa biraz yulaf lapası. İnsanların ot ve ısırgan çorbasıyla doyduğu söyleniyor. Hiçbir yerde et yok. İnsanlar balkonlarda çiçek yerine domates, şifalı ot veya patates yetiştiriyor. Bir gün köpek Pablo kayboluyor. Bir hafta geçiyor ama onu bulamıyoruz. Bir komşu ev hayvanlarının etleri için çalındığını anlatıyor. Çocuklara söylemeye cesaret edemiyorum. Öldürülme riskine girmeden dışarı çıkıp yiyecek bulmak imkansız hale geldi. Her gün daha fazla yıkılan ev, bombaların açtığı çukurlar, bodrumlarda saklanan korku dolu insanlar. Bugün Ryza'nın son sigaralarına karşılık bir torba havuç, bir kutu ton balığı ve bir kavanoz turşu aldım. İki gün sonra son yiyeceklerimiz de tükeniyor. David Ryza'nın sakladığı bir kutu köpek maması ve birkaç köpek bisküvisi buluyor. Paketin üzerine okuyor. Nefesini ferahlatıp diş taşını önler diyor. Köpek bisküvisi dişleyerek gülümsüyor. Ardından konserve açacağını alıyor ve vıcık vıcık köpek mamasını bir tabağa boşaltıyor. Kokusu iğrenç. Bunu yemeyeceksin değil mi David? Yanlış ağaca bacak kaldıracağımı mı düşünüyorsun? Havayı hafifleten tipik David, tatsız şakasından yüzümü buruşturuyorum. İçinde protein var, doyurucu olur. Kaşığını jöleli bulamaca daldırıp içindekileri yutuyor. Beni ve çocukları düşündüğünü biliyorum. Yemek zamanı tok olduğunu söyleyecek ve kendi payını bize paylaştıracak. Lakin elbette bunu kabullenmiyor, sadece gülümsüyor ve bana göz kırpıyor. Av! Son odunlarımızı ve kömür topaklarımızı da yaktık, donuyoruz. Soğuk gecelerde ısınmak için hep birlikte paltoların ve battaniyelerin altında birbirimize sarılıyoruz. Isınmak için yanacak ne varsa sobaya attık. Mutfak iskemleleri, kitap rafları, hatta Ryza'nın o çok sevdiği çizmeleri, Peter'ın bir çift eski sandaleti. Arka bahçede gömülü cesetlerini düşünüp kederleniyorum. Daha da beteri, ertesi gece hırlamalar işitiyoruz. David gaz lambasıyla dışarıya çıkıyor. İki yabani köpek mezarları kazıyor. Köpeklerden birinin dişleri arasında çürümüş bir el var. David dehşet içinde bir kürek alıyor. Köpekleri kovaladıktan sonra eli yeniden gömüyor. Kimin eli olduğunu bilmek bile istemiyorum. O denli midem bulanıyor. David'in nasıl sıskalaştığını görüyorum. Dün bir dişi düştü, yetersiz beslenme yüzünden. Aklında bir şey olduğunu farkındayım. Neler oluyor David? Sonra konuşuruz, çocuklar uyuyunca. Islak gözlerindeki gerginliği, endişeyi görüyorum. O da benimkileri. Hıçkırıyorum, kollarını bana doluyor ve sıkıca sarılıyor. Ve orada birbirimize dayanarak, iki dansçı gibi değil, rüzgardaki iki narin dal gibi sallanarak, birbirimizin kollarında sallanarak duruyoruz. O gece Carla ve Luca'nın yanında yatıyoruz. Elektrik kesiliyor, tek mumumuzu yakıyoruz. Yemeklerimizi çocuklara verdik. David ve ben tabağımızdaki yulaf lapasıyla oynayarak yiyormuş gibi yaptık. Luca aç kurt gibiydi, tabağında kalanları da yaladı. David çocuklar uykuya dalana kadar saçlarını okşuyor. Luca her zamanki gibi mavi battaniye parçasına sarılıp Carla'ya sokuluyor. David sessizce salona geçmemizi işaret ediyor. Beni kanepeye oturtup boşuna yanmaması için mumu söndürüyor. Perdelerin arasından içeri ay ışığı doluyor. Gölgeler gibi oturuyoruz. David iki elimi de tutmak için uzanıyor. Lana, kalırsak ölürüz. Bu kuşatma yıllarca sürebilir. Ne yapabiliriz ki? Saraybosna'dan çıkmamız gerek, yoksa kolay hedef oluruz. Sesimi çıkaramadım. Ne diyorlar biliyor musun? Ruhu olan herkes Saraybosna'dan gidiyor. Geride sadece ruhsuzlar kalıyor. David haklı. Sokakta amaçsızca dolaşan insanlar görüyorum. Canlı cenazeye benziyorlar. İyi de nereye gideceğiz? Dağlardan kaçmaya çalışırken yakalanıp öldürülenleri duydum. Kapana kısıldık. Lana, bugün biriyle tanıştım. Kuzeni Sırp subayıymış. Havaalanı otobüsü için özel pasolar ve Belgrad'a uçak bileti bulabilirmiş. Yüreğimin kanatlandığını ama aynı hızla söndüğünü hissettim. Herkes akşam kentten kalkan uçakla gitmek istiyor. paran varsa bir yer alabiliyorsun. Uçaklar Sırp askeri ve malzeme getiriyor ve o fahiş fiyatı ödeyebilenleri götürüyor. Bir söylentiye göre havaalanını Mila Şavik'in kızıl ejderhaları kontrol ediyormuş. Hepsi de gangster gibiymiş. Şakayı bırak David, paramız yok. Volkswagen'i kabul ediyor, bir de kalan nakit paramızı. Ciddi misin? Benim Amerikan pasaportum var, sen karımsın. Çocuklarımız fiilen Amerikan vatandaşı. Gideceğimiz yer en yakın Amerikan konsolosluğu. David'e bakıyorum. Ne kadar yetersiz beslenmiş ve endişeli göründüğünü fark ediyorum. Gözleri kan çanağı gibi, dudakları çatlak ve iltihaplı. Yine de onda bir güç bizi bu çılgınlıktan kurtarmak için ne gerekiyorsa yapma kararlılığını görüyorum. Gözlerine baktığım zaman orada hala sevgiyi seçebiliyorum. Dudaklarına dokunuyorum. Sık sık neyi düşünüyorum biliyor musun? Neyi? Mostar Köprüsü'ndeki o günü. Ne olmuş o güne? Seninle birlikte atlamam gerekirdi. Gülümsüyor. Neden? Bizi onurlandırmak için. Sana senin için neler hissettiğimi göstermek için. Çünkü seni o günde şimdiki gibi sevdiğimi düşünüyorum. Tebessümü yayılıyor ve eksik dişine rağmen son derece yakışıklı görünüyor. Bir daha Mostar'a gittiğimiz zaman atlarsın. Bu söylediğini söz olarak kabul ediyorum. Öpüşüyoruz, sarılıyoruz, ağlıyoruz. Kucaklaşmamız neredeyse ıstırap verene kadar birbirimize sarılıyoruz. Geri çekiliyor ve elimi yanağında bırakıyorum. Gidersek tehlikeli olacak. Şavik ve adamlarından bazıları bizim köyden, beni tanıyabilirler. İşler kötüye varabilir. Mila Şavik'i görmeye ya da dal kavukları tarafından tanınmaya hiç hevesli değilim. David yüzüme anlamlı anlamlı bakıyor. Kalırsak çocuklarımız açlıktan ölür. Ya Peter gibi ya da top ateşiyle. Bu riski almak zorundayız. Görünüşünü değiştirmeye çalış. Saçını kısa kes, yüzünü bir eşarpla ört. Ne zaman gidiyoruz?
Yarın akşam. 8. Ayrımın sonu. Sayfa 97.